Ayrım 21 Hırsız Clive Cussler Sayfa 262 El sıkışarak kendilerini tanıttılar. Gillette şirketi bir Locomobile temsilcisi ve kahvaltılık gevrek işinde olan bir satış elemanı. Locomobile temsilcisi Bay Bell dedi, yanılıyorsam söyleyin ama siz bir Locomobile kullanmıyor musunuz?
Ben de seni tanıdığımı fark etmiştim Jake dedi Bell. Ben otomobilimi fabrikadan alırken Bridgeport'ta karşılaşmıştık.
Hatırladığım kadarıyla kırmızı bir otomobildi.
Ateş kırmızısı.
Nasıl gidiyor?
Harika. Dünya küçükmüş değil mi? Geçen günde başka bir gezici satış temsilcisiyle tanıştım. Otomobil hakkında sohbet ederken kendi arabamdan bahsettim. O da bana satıştaki adamı tanıdığını söyledi. Bu herhalde sen olmalısın.
Herhalde bendim. Adı ne bu adamın?
Almandı. Fritz Wunderli. Fritz, tabii ya. Onu daha yeni gördük. Nerede görmüştük? Chicago'da mı?
Evet, Chicago'daydı.
Ne adam değil mi?
Vakit nakittir der hep.
Haftanın 8 günü der.
Anladığım kadarıyla çok başarılı bir satış temsilcisi.
Değerli adamdır, hiç kuşku yok.
İyi ki öyle bir gülümsemesi var dedi gevrek işindeki adam kıkırdayarak.
Ne demek istedin diye sordu Bell.
Ne bileyim, Fritz çok çalışkan bir adamdır. Ama görünüşüyle biraz maymuna benzer.
Biraz mı dedi Jake gülerek. Bence ormanın derinliklerinde yaşayan bir maymundan farksızdır.
Yani çok uzun kolları mı var diye sordu Bell.
Kolları maymun gibi, yüzü de öyle.
Yok canım, hiç de maymuna benzemiyordu diye hafiften karşı çıktı Bell.
Bence benziyor.
Isaac Bell cebinden not defterini ve Waterman dolma kalemini çıkardı.
Bence Fritz şuna benziyor. Kalın kaşlı bir adam resmi çizmeye çalıştı. Yani buna yakın bir şey. Resmin pek iyi değildir.
Gevrek satıcısı da kendi defterini çıkardı.
Hayır, daha ziyade buna benziyor.
İkiniz de hiç benzetemediniz dedi Gillette'in satış temsilcisi gülerek. Kendi sipariş defterini açtı ve özenerek bir resim çizdi. Buna benziyor.
Gevrek satıcısı hararetle itiraz etti. Bell'de hiç olmadı dedi. Ya sen Jake?
Bridgeport'lu Locomobile'ın satış temsilcisi defterini çıkardı. Bell soluğunu tutup seyretti. Fritz Wunderlich'e benzeyen bir skeç için son şansı Jake idi. O masadaki adamlardan hiç değilse bir tanesi resim yapıyor olsaydı. Sonunda eli en yatkın olanı Jake çıktı.
İşte böyle dedi Jake. Birkaç kalem darbesiyle uzun yanaklı, çukur gözlü, maymuna benzeyen bir yüz çizdi. Sonra da kurşun kalemini yan yatırıp kalın kaşları için gölge yaptı. Diğerleri uzun uzun baktılar.
Ona çok benzettin Jake dedi biri. Bu Fritz işte, bu kadar olur.
Galiba haklısın dedi Bell onaylaması için gevrek satıcısına bakarak.
Evet, çok benzedi.
Şu işe bak, Jake ressammış.
Jake kasıldı. Şuna bir bakabilir miyim dedi. Bell resmi alıp pencereden gelen ışığa tutarak.
Evet, sanırım bu gerçekten ona benzedi. Sen gerçek bir ressammışsın Jake.
Jake utandı ve yüzü kızardı. Yok canım, satış işine geçmeden önce bir tasarım atölyesinde çalışmıştım.
Gerçekten iyi mi buldunuz?
Kesinlikle. Bende kalabilir mi?
Parasını ödemen lazım diyerek bir kahkaha attı Chicagolu. Bu bir sanat eseri.
Haklısın dedi Bell elini cüzdanına götürerek. Ne kadar? Hayır dedi Jake, senin olsun.
Pekala, ama yeni bir otomobil alacağım zaman kime geleceğimi biliyorum.
Yeter ki bunu Fritz'e gösterme dedi gevrek satıcısı gülerek.
Maymuna benzemesi önemli değil dedi Jake. Fritz'in o gülümsemesi varken insanlar sattığı her şeyi alıyorlar.
Bundan biraz kuşkuluyum dedi Gillette'in satış temsilcisi.
Ne demek istiyorsun diye sordu Bell.
İkide bir bunu söyleyip duruyorsun dedi gevrek satıcısı. Fritz çok değerli bir insandır.
Hangi konuda kuşkulusun diye sordu Bell.
Şirketinin sattıkları konusunda. Onları piyano veya müzik notaları satarken hiç görmedim. Gördüğüm kadarıyla hiç iyi işletilmiyor.
Los Angeles'ta çok şık görünümlü bir mağazaları var dedi Bell.
Eh, onlardan bir piyano satın almayı dene. Sana kolun kadar uzun bir bekleme listesi verirler.
Ya da Fritz'in kolu kadar dedi Jake ve masadaki herkes kahkahayı bastı.
Fritz şimdi nerededir diye sordu Bell. Umarım konuştuklarımızı duyacak kadar yakında değildir dedi Jake. Diğerleri de endişeli ifadelerle etrafa bakınırken.
Onu ne zaman gördüğümü hatırlamaya çalışıyorum diye üsteledi Bell.
2 hafta.
Belki daha uzun zaman önce olmalı. Zaman çabuk geçiyor. Onu yakınlarda gören var mı?
Chicago'dayken bana Los Angeles'a gideceğini söylemişti. Isaac Belzec'in çizdiği Fritz Wunderlich resmini alıp Denver Post binasına gitti ve bir gazete ressamına para verip bunun kopyalarını çizdirdi. Resimleri alıp tren istasyonlarına götürdü. Van Dorn dedektiflik şirketinin ekspres şirketleriyle sıcak ilişkileri vardı. Dedektiflerin sık sık ekspres vagonlarda yolculuk yapmaları güvenliğin desteklenmesi anlamına geliyordu. Öğlen olduğunda resmin kopyaları Adams Express, American Express ve Wells Fargo vasıtasıyla Almanya konsolosluklarının bulunduğu New York, Boston, Chicago, Cincinnati, St. Louis, San Francisco ve Los Angeles bürolarına iletilmek üzere dağıtılmıştı.
New Jersey, Jersey City'de kısa boylu Tom Bull, New York bürosu Van Dorn stajyeri Nelson Mills, stajyerlerin silah taşımasını men eden kuralı ihlal etmediği için hayıflanıyordu.
Bebek yüzlü Mills, Heights semtindeki Leipzig organ ve piyano mağazasını incelemek için yalnız çıktı, ilk görevini az önce bitirmiş, Manhattan'a dönmek için Hudson metrosuna yetişmeye çalışıyordu. Bu arada yazacağı raporun ilk cümlesini tasarlamaktaydı. Piyano siparişi için bir yıllık bir bekleme listesi yok. Org yok. Müzik notalarının da 1905 yılından kalma olması, Leipzig organ ve piyano şirketinin henüz tanıtlanmamış menfur bir faaliyet için paravan olduğunu göstermektedir.
Birden dedektif Harry Warren'ın tavsiyesi aklına geldi. Patronların raporlarını okumalarını istiyorsa tek kelimeyle anlatacağı şey için 3 kelime kullanmamalıydı.
Mills kafasında birkaç kelimeyi çizdi ve tam menfur yerine başka bir ifade düşünürken kaldırımda iri yapılı bir adama çarptı.
"Bağışlayın, özür dilerim."
Nelson Mills özrünün karşılığı olarak suratına bir yumruk yedi. Genç stajyer burnundan kan fışkırarak sırt üstü kaldırıma düştü. Saldırının hızı onu şok etmişti. Duyduğu acı da müthişti. Gözleri yaşardığı için bir şey göremiyordu. Ona yumruk atan adamın üstüne eğildiğini hissetti.
"Neden?" diye sordu adam.
Adam Nelson'un elindeki defteri aldı, sayfalarını koparıp yırttı ve parçalarını kanlı gömleğinin üstüne attı.
"Hey, o benim."
Ağır bir bot böğrüne indi. Kaburgalarında şiddetli bir sancı duyduğu anda saldırganların iki kişi olduklarını fark etti. Adamlar durmadan onu tekmeliyorlardı.
36. Kısım. Isaac Bell Los Angeles bürosuna geldiğinde onu bekleyen bir yığın öfke saçan telgraf vardı. Cincinnati, Chicago, Ohio ve Jersey City'deki şubeler, Leipzig organ ve piyano mağazalarını incelemeye giden stajyerlerinin dönüş yolunda fena halde hırpalandıklarını bildiriyorlardı. İki genç hastanedeydi ve ölüm döşeğindeki New Jersey'li stajyere son görevlerini yapıyorlardı. Öfke dolu dedektifler mağazalardaki satış görevlilerini tutuklamak için izin istiyorlardı. Ama hızlı bir telgraf trafiği sonunda Isaac Bell satış görevlilerini suçlamak için hiçbir kanıt olmadığı sonucuna vardı. Saldırılar mağazalardan uzakta ara sokaklarda gerçekleşmişti. Baş dedektif Bell'in yapabileceği en iyi şey Van Dorn'un özel dedektiflere saldıran serserilerin ve haydutların kesinlikle tanıtlanmasından sonra yapacakları uygulamayı hatırlatmaktan ibaret oluyordu.
Saldırıların tekrarlanmaması için faillerin cesareti kırılsın.
Larry Saunders başını Bell'in ofisinin kapısından içeriye uzattı. Koltuk altında projeler vardı.
Denver nasıldı?
Bell ona Locomobile'ın satış temsilcisinin çizdiği resmi verdi. Bunu konsolosluğu gözetleyen adamlarına ver. Wunderlich gerçek. Son günlerde onu gören olmamış. Horian Belediye'de bir şeyler öğrenebilmiş mi?
Saunders rulo halindeki projeleri Bell'in masasının üstüne yaydı. Kenarlarına ağırlık olsun diye tabancalarını koydular.
4. kat, 8. kat, çatı katı. Nereye bir gözetleme deliği konulabileceğini kestiremedim. Belki 8. kattaki depo dolabı olabilir.
Bell de projeleri inceledikten sonra gözetleme delikleri ihtimalini akla yatkın bulmadı.
Ne var ki dedi Saunders, Horian bunu ödünç veren memurun davranışlarını fazla gergin bulmuş.
Horian buna ne anlam vermiş?
Memurun açıklamak istemediği bir şeyler biliyor olabileceğini düşünmüş. Horian orada biraz daha araştırma yapmak istiyor.
Ona bu işi benim yapacağımı söyledim.
Bell soran gözlerle Saunders'a baktı. O memurlar Holya'nın Van Dorn dedektifi olduğunu biliyorlar. Beni hiç tanımazlar.
O halde sen yap dedi Bell.
Saunders dışarıya çıkarken resepsiyon görevlisi içeriye girdi.
Güney Pasifik Demir Yolları Ekspres Kuryesi az önce size bunu getirdi Bay Bell.
Ambalaj kağıdına sarılmış küçük bir paketti. Hacmine göre bir hayli ağırdı ve makine yağı kokuyordu.
Bell paketi elinde tarttı.
Kurye tanıdık mıydı?
Evet, Benson yıllardan beri o şirkette çalışıyor.
O halde bomba olmadığını varsayabilir miyiz diye sordu Bell gülerek. Sonra da fırlatma bıçağıyla paketi kesip açtı. İçinde tahta bir kutu vardı, kutuyu açtı. Pamuk koruyucular içinden küçük çelik renkli bir alet çıktı.
Bu nedir Bay Bell?
Kesici pense. Bir de Mike Malone'un el yazısıyla yazdığı bir not vardı.
Kusura bakma çok uzun sürdü. Küçüğünü bulmak kolay olmadı. Umarım beğenirsin.
Hiç bu kadar küçüğünü görmemiştim dedi resepsiyon görevlisi. Sizce işe yarar mı?
Mike aletin yanına bir de bir miktar örgülü kablo koymuştu.
Bell kabloyu pensenin çeneleri arasına yerleştirip elciklerinden sıktı. Kablo çat diye kesildi.
Pauline Grandzau binmiş olduğu yük treninden bir kale şehri olan Metz'de atladı. Civardaki polislere ve bekçilere görünmemek için yüksek otların, çalıların ve ağaçların arasından yürüyerek Romalılardan kalma çok eski bir su kemerine doğru ilerledi. Frencilerin haritasında bu su kemeri Mosel nehrine kadar raylara paralel olarak uzanıyordu. Yarı karanlıkta uzun bir süre yürüdü. Birden bir çiftlik evinden fırlayan köpekler havlayarak ona doğru koşmaya başladılar.
Pauline korku içinde su kemerinin taş yapısına tırmanıp tepedeki kemere kadar çıktı.
Burada Koblenz'den çaldığı peynirin son lokmalarını kemirdikten sonra uyuyakaldı.
Gün doğarken uyandığında yerden 15 metre yükseklikteydi ve önünde nehir uzanıyordu.
Arkasında yükselen güneş ışığında parlayan kızıl ve altın sarısı renkleriyle Fransa ona cennet gibi göründü.
Almanya'daki yolculuğu boyunca onu takip eden yağmur bile sanki sınırı geçmeye çekilmiş gibi burada kesilmişti.
Pauline su kemerinin tepesinden bakınca alçak tepelerden oluşan bir manzara gördü.
Mosel boyunca kümelenmiş kırmızı kiremitli çatılar daha ileride yerini tarlalara, koruluklara ve bağlara bırakıyordu.
Nehrin üstünde bir asma köprü vardı. Daha batıda onun görüş uzaklığı dışında Fransız demiryolu istasyonunun bulunduğu Batiy kasabası bulunmalıydı.
Dedektif Curtis'in vermiş olduğu parayla Paris'e kadar olan 300 kilometrelik mesafeyi konforlu bir yolculukla kat edeceğini düşündü.
Derken asma köprünün uzak tarafındaki bir binanın çatısında asılı iki bayrak fark etti.
Alman İmparatorluğu'nun kırmızı, beyaz ve siyah kareli bayrağıyla gümrük dairesinin kırlangıç kuyruklu flaması burasının Almanya sınırı olduğunu ve gümrük dairesinin varlığını hissettiriyordu.
Köprüyü trenle, yaya veya bisikletle geçmek isteyenler belgelerini göstermek zorundaydılar.
Pauline kasabanın ötesine nehrin aşağı ve yukarı kısımlarına ve etrafındaki tarlalarda koruluklara baktı.
Mosel'in iki yanında düz ovalar görünüyordu.
Bir tarafındaki ova çok geniş, batıdaysa daha dardı ve tepelere doğru yükselmekteydi.
En yüksek tepenin üstünü topları Mosel Vadisi'ne dönük Druyan Kalesi'nin duvarları kaplamıştı.
Bu kale güneydoğudan gelecek bir Fransız saldırısına karşı Almanya'nın ilk savunma önlemiydi.
Pauline bir an kendi memleketinden kaçıp düşman topraklarına sığınmakta olduğunu düşündü. Ama aslında ne kaçıyor ne de ülkesini terk ediyordu.
Sadece özel bir dedektifin işini yapıyor, şirket hizmetinde bulunarak bunu hak eden bir müşteriye yardım edip dedektif Curtis'in öcünü alıyordu.
Tabii Paris'e ulaşabilirse.
Ne yapabilirdi, ne görebiliyordu?
Nehrin iki yanında kıyılar hafif bir eğimle suya iniyorlardı.
Pauline, Alp dağlarında kayak yapmasını öğreten dedesi Opa Grandzau, ona buz gibi dağ göllerinde yüzmeyi de öğretmişti.
O göllere kıyasla Mosel Nehri çok daha sıcak ve sakin görünüyordu.
Bulunduğu noktadan nehrin en dar ve ağaçların arasından görünmeden suya girebileceği yeri belirledi.
Bundan sonra su kemerinin taşlarını basamak gibi kullanarak aşağıya inmeye başladı.
Yarı karanlıkta buraya nasıl tırmandığını düşününce şaşırıyordu.
Demek ki korku insanın hem aklıyla hem bedeniyle odaklanmasını sağlayan en büyük etkendi.
Sabah güneşin arkasını alıp batıya doğru ilerledi ve ormanın içinden geçti. At arabalarının tekerlek izleriyle kaplı dar patikalarda, rayların üstünde ve her yanı açık tarlalarda koşarken çiftçilerin onu görmemesi için dua ediyordu. Arazinin ağaçlıklı noktasını bulup kıyıya vardı. Yüksekten bakınca fark edemediği iki engel burada daha belirginleşmişti. Nehir daraldığı için daha kuvvetli akıyordu ve akıntı onu daha geniş olan yerlere sürükleyebilirdi. Asma köprüden veya kasaba kenarındaki evlerden birinden bakan biri onu yüzerken görebilirdi. Nehri karanlıkta geçmek zorundaydı ve ona bir sal lazımdı. Ağaçların arasında dolanıp kopmuş dallar aradı ama çok az bulabildi. Büyük ihtimalle çiftçiler sobalarında yakmak için toplamışlardı. Karanlıkta nehri geçerken onu ve sırt çantasını taşıyabilecek kadar büyük bir sal yapmak için gerekli dalları toplaması 2 saat sürdü. Paul'in sırt çantasından yedek çoraplarını çıkardı, çorabın yününü söktü, dolanmasın diye bunu rulo yaptı. Sonra tahtaları kare şeklinde yere yaydı, üstüne çapraz biçimde ikinci katı yerleştirirken kesişme yerlerini bağladı. Yünü bitince diğer çorabını söktü, işi bitirdiğinde 80'e 80 santimetre ebadında kare şeklinde bir salı olmuştu. Bu salın onun ağırlığını taşıyamayacağı belliydi ama Paul'in buna tutunarak nehri geçmeyi düşünüyordu. Şimdi hava kararana kadar saatlerce beklemek zorundaydı, açlıktan ölüyordu. Yakınında bir tavşan gördü. Paul'in elinde sala eklemeyi düşündüğü son bir dal parçası vardı. Bir an tavşana baktıktan sonra o kadar da aç olmadığına karar verdi. Gözlerini kapatıp uyumaya çalıştı. Uyandığında üşüyordu, güneş batmıştı. Titreyerek üstündeki giysileri çıkardı. Ayakkabılarıyla birlikte bunları sırt çantasına sokup çantayı açık kısmı üstte kalacak biçimde sala bağladı. Dedektif Curtis'in tabancasının ıslanmayacağını umuyordu. Sonra yün iplerinin kopmaması için büyük bir özenle salını kumlu kıyıya sürükledi. Kasabanın ışıkları nehrin kıpırtılı yüzeyinde yansıyordu. Akıntı onu rotası dışına sürüklese bile hiç değilse kasabadan öteye götürecekti. Salı bir süre daha sürükledikten sonra suya girdi. Akıntı yüzünden neredeyse elinden kayıp gidecekti. Paul'in sımsıkı tuttu ve giderek derinleşen suda nehrin aşağı kısmına doğru ilerlemeye başladı. Kasaba ışıkları çok işine yarıyordu. Bu olmasaydı nehrin onu nereye sürüklediğini anlayamayacaktı. Oysa kuzey yıldızı gibi ona yardımcı oluyordu. Akıntıya karşı salı çekmek işi zorlaştırıyordu. Ama bunu bırakıp karşıya yüzerek geçmeye kalkışsa elbiseleri, parası ve tabancası nehirde kaybolacaktı. Nehrin genişlediği yerde akıntının da gücünü kaybetmesi gerekirdi. Akıntının aniden azaldığı yere vardığında ışıklar bir hayli uzakta kalmıştı. Paul'in her ne kadar karşı tarafta belirlediği yerden daha aşağıda bir yerde olsa da akıntı sayesinde yolun yarısını kat etmiş olduğunu gördü. Tek koluyla kulaç atmaya ve bacaklarını çırpmaya çalıştı. Bu hareketler onu ısıttı. Çok geçmeden karşı kıyıya iyice yaklaştı ve bacaklarını sallarken ayağı zemine değdi. Son kısmı suda yürüyerek aşıp sırt çantasını saldan aldı, ceketini kullanarak kurulandı, elbisesini, çoraplarını ve ayakkabılarını giydi. Henüz Fransa'ya varmış değildi ama yakındı, gökte hiç yıldız yoktu. Kuzeyde yükselen Drian Kalesi yıldızları kapatmıştı. Batıya doğru yürüyüp kaleyi sağ yanına aldı, çok geçmeden kuzey yıldızını gördü. Yıldızın sağ tarafından yürüdü, kale arkasında kaldı ve nihayet uzaktaki bir tarlanın çitlerine geldi. Dikenli tellerin arasından geçtikten sonra Paris yönüne doğru yürüdü. Çiftlik evlerinin ışıklarından uzak kalmaya gayret ediyor ve onu Batı'daki tren istasyonuna götürecek olan tren düdüklerini duyabilmek için kulak kesiliyordu.
21. ayrımın sonu, sayfa 274.